Ayrım 6. Sayfa 73. Bir tecrübe ve bir başarı. 1910 Yemen isyanı o bölgede görülmüş isyanların en geniş ölçüde olanıydı. Zaten Osmanlı Devleti idaresindeki bütün Arap bölgelerinde devletin hakimiyeti daima şekilden ibaret kalmıştır. Bu bölgeler vergi vermezdi, asker vermezdi, zaman zaman isyan hareketlerine sahne olurlardı. Rumeli ve Anadolu'nun Türk aslından askerleri bu isyanlar içinde ve bu sus çöllerle Sarp dağlarda erir giderlerdi. Hele Yemen'de 1910'da işte bu Yemen en azgın günlerini yaşıyordu. Ahmet İzzet Paşa ve kuvvetleri işte bu isyanı bastırmakla görevliydi. Hareket başladı ve iyi idare edildi. Ne yol, ne ikmal ve menzil teşkilatı, ne gereği kadar ilaç ve silah vardı. İnönü'nün o günleri anlatırken naklettiği gibi, memleketin her tarafından gelen aslan gibi erler, Yemen'in türlü hummalı hastalıkları içinde erirlerdi. Evet, eridiler. Yemen gene kan hakkını aldı. Ama hareket hızlı ilerledi. Yemen'in merkezi ve denizden çok yüksek bir bölgede olan Sana kurtarıldı. Diğer bölgelerde nizama alındı. Yalnız başka bir asi imamın kendine Mehdi bir gün meydana çıkacağına inanılan kurtarıcı, süsü veren İmam İdris'in isyan bölgesi olan Asir'de hareket daha sonraya bırakıldı. Gerçi isyan bastırıldı ama gene isyanlar olacaktı. Öyle bir yol bulmalıydı ki artık hem bu isyanlar olmasın hem Osmanlı Devleti'nin bir nevi şerefini koruyacak, orada devletin hakimiyetini devam ettirecek bir şekil sağlanabilsin. İşte Ahmet İzzet Paşa ve heyeti Yemen'de böyle bir çözüm yolu aradılar. Bu arayış, yani Türklere meskun olmayan, tabi bir Asya ülkesinde bir nevi özel anlaşmalı nizam tesisi işi yakın tarihimizde yeniydi. Hülasa Ahmet İzzet Paşa Yemen'de Zeydi imamı sayılan İmam Yahya'ya bazı imtiyazlar tanıyan bir proje hazırladı. Proje hem İstanbul hem eskiden beri Yemen'de yerleşmiş bulunan idareciler ve hele din adamları tarafından direnişle karşılandı. Fakat 24 Eylül 1911'de İtalya, Trablus ve Bingazi'ye, yani Osmanlı Afrika'sına saldırınca şartlar değişti. Yemen, İtalya tarafından abluka edildi. Bunun üzerine İstanbul, anlaşmanın kabulü zorunda kaldı. İç bölgelerde uzayıp giden çarpışmalar durdu. Bu anlaşma esaslı neticeler vermiştir. Birinci Dünya Harbi'nde devletin Yemen'le rabıtası kesildiği halde imam, oradaki Türk idare ve kuvvetlerini korumuştu. Hasis bir insan olan İmam Yahya, Türk idarecilerine önemli para yardımları da yaptı. Hatta bu arada ordu, İngiliz müstemlikesi olan Aden sınırlarındaki Lahaç Sultanlığı'nda, Lahaç cephesi şeklinde bir askeri hareket dahi devam ettirebilmiştir. Ama Trablus Harbi'nin arkasından 8 Ekim 1912'de Balkan Harbi'de patlayınca, Yemen meselesi ve bu gibi teşebbüsler büsbütün arka plana itti. Bu arada İtalyanlarla İsviçre'de Uşi Muhadisesi imzalanarak Osmanlı Afrikası ile Ege Denizi'ndeki 12 ada İtalya'ya terk edildi. Ahmet İzzet Paşa İstanbul'a çağrıldı. Fakat paşa ayrılırken İsmet Bey'i Yemen'de bırakmayı uygun gördü. Ön yüzbaşı İsmet Bey'in hizmetlerini ve sonra da Beytüşşaban muharebelerindeki gayretlerine karşılık rütbesi 26 Nisan 1912'de ve fevkaladeden olarak binbaşılığa yükseltilmişti. Yemen ordusunun kurmay başkanlığı İsmet Bey'in üzerindeydi. Fakat Ahmet İzzet Paşa Yemen'den ayrıldıktan sonra binbaşı İsmet Bey'e bir takım yeni güç ve tehlikeli vazifeler düşmüştür. Bu arada İmam İdris İtalyanlarla da müttefik olarak hem Türklerle anlaşma sağlamış olan İmam Yahya'ya hem Tehamed'e, yani Yemen'in düzlük kısmında orduya saldırdı. Bu devrede İmam Yahya ile Türk ordusu İmam İdris'e karşı harekatı beraber yürütmek durumunda kaldı. Orada kurmay başkanlığı vazifesi İsmet Bey'in üstündeydi. Sonuna kadar da öyle kaldı. Ama İtalya ile sulh yapılıp bu sulhün bir maddesine göre de İmam İdris'i kendi başına bırakmak ve kendisini affetmek durumu hasıl olunca bu defa da haklı olarak İmam Yahya bunu bir ahde vefasızlık saydı. Hülasa İstanbul'dan gelen bir emir bu pürüzün İsmet Bey tarafından ve müzakereler yoluyla çözülmesini tebliğ ediyordu. Bunun üzerine binbaşı İsmet Bey yanında Arapça bilen bir subayla İmam Yahya'nın payitahtı olan Kaffetül Uzer'e gitti. Bir hafta süren çetin müzakereler oldu. Neticede imamla bir anlaşma yapıldı. 3-4 günlük bir yolculukla Sana'ya gelen İsmet Bey'in elde ettiği neticeler İstanbul'a bildirildi ve İstanbul Yemen'e bu anlaşmanın uygulanması emrini verdi. Bu yalnız askeri değil, siyasi önemi de olan bir başarıydı. Hülasa, ön yüzbaşı İsmet Bey'in Yemen'e giderken Erkan-ı Harbiye'yi Umumiye Reisi Ahmet İzzet Paşa'yı hatırlattığı tehlike tahakkuk etmiş, Balkan Harbi patlamıştı. Ama netice İsmet Bey ve arkadaşlarının beklediği gibi çıkmadı. İnönü bir Balkan Harbi'nin meydana geleceğini, daima beklediklerini ama bu harbin böyle bir yenilgiyle biteceğini hiçbir zaman ihtimal vermediklerini nakleder. Yemen, Lozan Muahidesi'nin 16. maddesi uyarınca Türkiye sınırları dışında kalan topraklar arasına girmiş, Bu suretle de Yemen'le Türkiye arasındaki eski münasebetler tasfiye olunmuştur. İsmet Bey 16 Nisan 1913'te İstanbul'a döndü. Onu umumi karargâhta bir şube müdürlüğüne verdiler. İktidar daha ziyade ittihatçıydı. Enver Paşa Balkan Harbi sonunda karşı cephede çıkan anlaşmazlıklarla müttefikler parçalanınca Edirne'yi de geri alan bir kahraman olarak günün ve devrin gene yıldızı oldu. Binbaşı İsmet Bey artık onun emrinde çalışacaktı. Fakat bu noktada biz Binbaşı İsmet Bey'in içinde çalışacağı o günkü havayı biraz aydınlatabilmek için bazı olaylar üstünde kısaca durmalıyız. İki hükümet darbesi ve yeni orduya doğru. Balkan Harbi'nde Rumeli'deki bozguna karşılık Çatalca hattında ve derin sefaletlere rağmen başarılı bir savunma yapılıyordu. İstanbul bu sayede kurtulmuştu ama ordunun ve eski ordu şöhretlerinin itibarı sarsılmıştı. Zaten aslında herkesçe beklenen bu harbe, hükümet hem siyasi anlayış hem ordu durumu bakımından tamamen hazırlıksız girmişti. Kabineler, harp ilanından pek az önce Balkan devletleri arasında yapılan ittifak anlaşmalarından bile haber alamamışlardı. Böylece 13 Mart 1912'de Bulgaristan'la Sırbistan ve 29 Mayıs 1912'de Yunanistan'la Bulgaristan arasında ittifak muahedeleri imzalanınca Balkan Birleşmesi'nin temeli meydana geldi. Karadağ'ın bu ittifaklara katılması birliği tamamladı. Halbuki bu hazırlıklar sırasında Osmanlı Hariciye Nazırı Asım Bey parlamentoda şöyle teminat veriyordu. Balkanlardan imanım kadar eminim. Rumeli'deki Nizamiye kuvvetlerinden 120 tabur, yaklaşık olarak 75 bin kişi de Harbiye Nazırı Nazım Paşa tarafından gene harp öncesinde tahsis edilerek memleketlerine gönderiliyordu. Harp patladığı zaman iş başında Göya büyük kabine vardı. Bu sadrazamlık mevkiinde 1877 harbinin ünlü müşiri Gazi Muhtar Paşa'nın bulunduğu ve çoğu büyük şöhretlerden kurulmuş tarafsız bir kabineydi. Hülasa herkes gafil avlandı. Kabine aciz, kararsız, verimsizdi. Gerçi harp içinde sadrazamlığa tecrübeli bir ihtiyar olan Kamil Paşa getirildi. Ama iş işten geçmişti. Kamil Paşa Londra konferansında Türkiye'ye teklif edilen Midye-Enes sınır hattını bu hat Tekirdağ'ın biraz batısından geçerek Edirne, Kırklareli ve Doğu Trakya'nın orta kısmını Bulgarlara bırakıyordu. Rumeli'nin diğer kısımları da tabii tamamen terk ediliyordu. Kabul etmek vaziyeti karşısında bulunuyordu. İşte birinci hükümet darbesi bu sırada yapıldı. 23 Ocak 1913'te bir öğle sonu Enver Bey, Cağaloğlu'nda şimdi Cumhuriyet Gazetesi İdaresi'nin işgal ettiği İttihat ve Terakki Cemiyeti merkez binası önünden bir ata bindi. Etrafına aldığı bir avuç ittihatçıyla Baba Ali üstüne yürüdü. Sirkeci istikametinden de Talat Bey gene bir avuç insanla onlara katıldı. Baba Ali'yi basan Enver Bey doğruca toplantı halindeki kabine salonuna girdi. Kamil Paşa'yı istifaya mecbur etti. Bu arada dışarıya fırlayan Harbiye Nazırı Nazım Paşa ittihatçı silahşörlerden Yakup Cemil tarafından öldürüldü. İki taraftan daha bazı ölenler de oldu. Fakat istifayı kapan Enver Paşa doğru saraya koşarak padişahtan Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığa tayini fermanını aldı. Aynı hızla Baba Ali'ye yetişen Enver Paşa'nın saray başkatibi ile getirdiği ferman usulen okundu. Mahmut Şevket Paşa kabinesi teşekkür etmiş bulunuyordu. Bu kabinede koyu iddiaçı şahsiyetlerden Dahiliye Nazırı Hacı Adil Bey ve Marif Nazırı Şükrü Bey vardı. Başkumandanlık vekaleti Ahmet İzzet Paşa'ya, Şurayı Devlet Başkanlığı Mısırlı Prens Said Halim Paşa'ya, daha sonra Sadrazam, Evkaf Nazırlığı Hayri Bey'e, daha sonra Şeyhülislam verilmişti. Harbiye Nazırlığını Mahmut Şevket Paşa kendi üstüne aldı. Kabine değişikliği tabii yeni bir gayret havası yarattı. Çatalca savunması kuvvetlendirildi. Bulgarlar İstanbul'a girmek ümidini yitirdiler. Bu Balkan harekatı hakkında zengin malzeme vardır. Fakat Bulgarların İstanbul'a girmek ümitlerini yitirişleri ve Çatalca savaşları hakkında Çatalca'da Bulgar hatlarında bulunarak bütün muharebelerde şahit olan Fransız Illustration dergisinin harp muhabiri Elinda Penza'nın günü gününe tutulmuş notları çok dikkat çekicidir. Çatalca'da Bulgarların hezimeti Ekim 1912 tarihinden başlayacak olaylar özetlenir. Fakat yeni kabinede Midye-Enes hattını kabul ederek sulha yanaşmaktan yani kendisini iktidara getiren kanlı hükümet darbesinin sloganı olan Edirne'yi kurtaracağız yemini unutmaktan başka çare bulamadı. Fakat işte tam bu safhada olaylar yeni imkanlar açtı. 29 Haziran 1913'te Bulgarlar Makedonya'da kendi müttefiklerine saldırdılar. Bu suretle de 2. Balkan Harbi başladı. Bu vaziyetten derhal istifade edildi. Çatalca cephesinde zayıf kalan Bulgarlar hızla geriye çekildiler. Önünde kaymakam Enver Bey'in koştuğu Türk ordusu bunları hızla takip etti. Bulgar ordusunun artçıları Edirne'den çıkarken Türk ordusunun öncüleri de 21 Temmuz 1913'te Edirne'ye girdiler. O sırada Mustafa Kemal, Bolayır Koloordusu Kurmay Herkes Şöbesi Müdürü bulunuyordu. Edirne'ye ilk giren kuvvetler Bolayır birlikleri oldu. Enver Bey ise Hürşit Paşa'nın kumanda ettiği 10. Kolordu Kumay Başkanı'ydı. Edirne'ye evvela Bolayır kuvvetlerinin girdiğini, aynı harekatta Enver Bey'in yanında ve emrinde bulunan 7. Alay'ın bir taburuna kumanda eden emekli albay Hüsamettin Ertürk Bey, İki Devrim Perde Arkası isimli eserinde yazar. Sayfa 100-101. Ama bu harekette Enver'in müdahale ve karar süratini ayrıca kaydetmelidir. Hatta İttihatçı Elemanların idaresinde bir kısım kuvvetler Garbi Trakya'ya da geçerek orada bir de Garbi Trakya İslam Hükümeti kurdular. Fakat sulh muahedeleri imzalanırken Garbi Trakya kurtarılamadı. Türkiye 29 Eylül 1913'te Bulgarlarla, 14 Kasım 1913'te de Yunanlılarla sulh muahedeleri akdederek Balkan Harbi bizim için sona ermiş oldu. Diğer Balkan müttefikleriyle zaten sınır birliğimiz kalmamıştı. Siyasi münasebetleri iade eden anlaşmalar kısa zamanda tamamlandılar. Binbaşı İsmet Bey, umumi karargah kurmayı olarak bu sulh muahedelerinin hazırlanışında vazifeler almıştır. Artık sulh gelmiş ve yeni işler başlamıştı. İşlerin başında yeni bir ordunun kurulması geliyordu. Fakat işte gene bu sıralarda İstanbul'da yeni ve kanlı bir olay cereyan etti. 11 Haziran 1913'te saat 11 sularında Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa, otomobiliyle divan yolundan geçerken İttihat ve Terakki'nin muhalifleri tarafından öldürüldü. Bu hadise İttihat ve Terakki'yi tam kadroyla iktidara getirdi. Sadrazamlığa Mısırlı Said Halim Paşa getirildi. Dahiliye Nazırlığına Talat Bey. Ahmet İzzet Paşa Harbiye Nazırı oldu. Fakat bu son tayin kısa sürdü ve Enver Paşa 21 Ekim 1913'te kabineye Harbiye Nazırı olarak girdi. Böylece de devrin en güçlü adamı Enver Paşa oldu. Devrin yıldızı artık Enver Paşa'ydı. Binbaşı İsmet Bey artık onun yanında ve emrindeydi. 1908'in Hürriyet Kahramanı Enver Bey, 1913'te Enver Paşa olarak kabinede, Harbiye Nazırı, sonra devrin tek söz sahibi ve nihayet imparatorluğun kaderine hakim olan adam haline geldi. Bu gelişme çok hızlı oldu. Resmi sicil hareketini burada özetlemek, onun yeni bir ordunun kuruluşu yolundaki yetki ve gücünü belirtmek bakımından faydalıdır. Kurmay Okulu'ndan yüzbaşı çıktı. 23 Kasım 1902, 1318. Ön yüzbaşılığa atanışı, kolağası. 24 Şubat 1904, 1320. Binbaşılığa atanışı, 30 Ağustos 1906, 1322. Kaymakamlığa yarbaylık atanışı, 23 Mayıs 1912. Miralaylığa atanışı, albay, 2 Ekim 1913. Millibalığa atanışı, Tuğgeneral, 21 Ekim 1913. Harbiye Nazırı, 21 Ekim 1913. Aynı zamanda Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Reisi, 26 Ekim 1913. Başkumandan Vekili, 12 Kasım 1914, Ferikli'ye atanışı, Tümgeneral, 19 Ağustos 1915. Kaymakam Enver Bey, Enver Paşa, Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı olduğu zaman henüz 33 yaşındaydı. Yarbaylığı ile Başkumandan Vekilliği arasında geçen zamanda sadece bir yıldı. O günlerde Mustafa Kemal aynı yaşta fakat henüz yarbaydı. Aradaki mesafe birden ve çok açılmıştı. Enver Bey'in paşa ve nazır olduğu gün İttihatçıların en kudretli şahsiyetlerinden Cemal Paşa da aynı suretle ve gene iki derece terfiyi tamamlanarak Bahriye Nazırı sıfatıyla kabineye girdi. Enver Bey'in kendi kendisini hem general hem de Harbiye Nazırı tayin ettiğini, Sultan Reşad'ın o gün çıkan sabah gazetelerinden haber alışının padişahı uyandırdığı şaşkınlığın hikayesi çok nakledilmiştir. Bu hikayeyi Mareşal Liman Van Sonders de hatıratına nakleder. 1914 Ocak ayında bir gün, bunların hepsi İttihat ve Terakki'nin Rumeli'deki eski ve aktif mensupları olan genç subaylardı. Sapancalı Hakkı, Hüsrev Sami, Abdülkadir gibi bir kısmı ordudan çekilerek kendilerinin hiçbir resmi sıfatları olmadan partinin sivil hizmetlerini verdiler. Yakup Cemil, Mümtaz Enver Paşa'nın yaveri gibi bazıları da asker kalarak siyasi vazifelerine devam ettiler. Ama ordu kademelerinde ilerlemediler ve daima ikinci planda kalarak çeşitli siyasi maceralara karıştılar. Bu maceraların bazıları Cumhuriyet idaresine kadar devam etti. Ahmet İzzet Paşa Harbiye Nezaretine gelmedi. Hasta olduğunu bildirdi. Ben ertesi sabah onu konağında ziyarete gittiğim zaman istifaya mecbur olduğunu kendisinden işittim. Ertesi akşam Enver, Harbiye Nezaretindeki daireme geldi. Paşa üniformasını giymiş bulunuyordu ve bana Harbiye Nazırı olduğunu bildirdi. Zat-ı şahane, padişah dahi yeni Harbiye Nazırı'nın tayinini benden daha evvel haber almış değillerdi. Kendileri o sabah odalarında gazete okuyorlarmış, birdenbire gazeteyi ellerinden düşürmüşler ve yanlarında hazır bulunan yaverlerine, "Burada Enver'in Harbiye Nazırlığı yazılı, olur şey değil, bu vazife için o henüz pek genç değil mi?" buyurmuşlar. Bu malumatın kaynağı o gün padişahın yanında hazır bulunan nöbetçi hünkâr yaveridir ve davanın yegane şahidi de odur. Bundan birkaç saat sonra Enver padişahın huzuruna giderek kendisinin paşalığa ve harbiye nazırına tayinini arz eder. Gerçekten de ve tamamlayıcı hatıralara göre Enver Bey padişahın huzuruna paşa üniformasıyla gider ve hem paşalığa hem harbiye nazırına tayinine dair kendi hazırlattığı iradeleri imzalatıp padişahtan bizzat alır. Enver Paşa'nın emrinde. Yeni iktidarın ilk işi orduyu gençleştirmekti. Bu iş üzerinde Enver Paşa hakikaten başarılı, süratli ve kesin icraata girişti. Daha nazırlığının ilk günlerinde Ocak 1914 içinde 1100 kadar general, yüksek rütbeli subay ve subayı birden emekliye sevk etti. Balkan Harbi'nin şöhretli fakat yenilmiş generalleri ve yüksek rütbeli amirleri bu arada toptan tasfiye edilmiş oldular. O zamana kadar mevcut olan ve ordunun önemli bir teşekkürü sayılan askeri şurayı kaldırdı. Ayrıca bir tahkik komisyonu kurdu. Tasfiye işleri genişledi. Öyle ki kısa bir süre sonra orduda eski ve yaşlı şöhretlerden kimse kalmamıştı. Binbaşı İsmet Bey bütün bu hareketlerin içindeydi. Enver Paşa karargahının en önemli şubelerinden birinin başında bulunuyordu. Enver Paşa hakkında ve o zamana ait görüşlerini şöyle nakleder. Balkan Harbi'nin ilgisi dolayısıyla ordunun sevk idaresini ve ordu kadrolarının ehliyetlerini dair söylenmedik söz bırakılmıyordu. Kumandanlar hepsi eski devrin şöhretli subayları oldukları halde harpte liyakat gösterememişlerdi. Nefsi itimatsızlık vahim bir hastalık halindeydi. Harp bozgunları milletlerin hayatında büyük çöküntü devreleridir. Bu devreleri tekrar ümitli bir çalışma hayatına çevirebilmek, idare edecekler için büyük enerji ister. Bu esnada Enver Paşa Harbiye Nazırı oldu. Enver Paşa Balkan Harbi'ni yapan orduyu kamilen değiştirmiş ve yeni bir ordu kurmuştur. Muharebede bulunan kumandanların hemen hepsi emekliye ayrılmıştır. Yeni orduda miralaylardan albay, kolordu kumandanı, kaymakamlardan yarbay, tümen kumandanı ve yeni generallerden ordu kumandanı tayin edilmiştir. Kurmay kadroları daha küçük rütbelilerin ellerine geçmiştir. Tasfiye Enver Paşa'nın elinde nispeten en az haksızlıkla yapılmıştır. Yeni ordunun kurulmasında ve bu ordunun ümitsizlikten kurtulup yeni bir çalışma şevkine sahip olmasında Enver Paşa'nın kuvvetli disipline amil olmuştur. Memleketin sivil idaresi de bu sırada yeni ve genç bir kadroya kavuşmaktaydı. Akis dergisinde çıkan hatıralardan Nisan 1959 N250. Enver Paşa hakkında şu sözler de inönündür. Enver Paşa ihtilalden önce de ahlak, cesaret ve kahramanlık misali tanınmıştı. Enver'e en çetin kıta hizmetleri tam itimatla verilmiştir. Enver Paşa ordudan siyaseti çıkardı. Siyasetten ayrılmamak isteyenleri ordudan ayırdı. Orduyu tam manasıyla kudretli bir hale getirdi. Türk ordusu yeni bir hüviyette kuruldu. Türk subayı başlı başına kanaati, görüşü ve icraatı olan bir varlık haline geldi. Enver Paşa kaybedilmiş bir harbe girdi. Fakat sonuna kadar ittifakına sadık kaldı. Enver Paşa sonuna kadar orduya hakim oldu. Kudretli bir adamdı. İnönü'nün beyanlarında. Bu tahlillerin üzerinde durulmaya değer. Bunlar berrak ve anlayışlı müşahedelere dayanan tahlillerdir. Binbaşı İsmet Bey 2 Nisan 1913'te Büyük Karargahı Umumi 1. Şubesine memur edilmişti. Balkan Muharebesi sonunda Bulgar murahhasları ile İstanbul'da 8-29 Ekim 1913 arasında yapılan sulh müzakerelerine katıldı. 15 Aralık 1913'te Umumi Karargah Şube 3'e atandı ve hizmetlerine karşılık 2 yıllık kıdem zammı aldı. Alman Askeri İslahat Heyeti. Balkan Harbi'nden sonra Osmanlı ordusuna bir Alman Askeri İslahat Heyeti'nin bulundurulması, karar ve teşebbüsü daha Mahmut Şevket Paşa'nın sadrazamlığı zamanında başlar. Almanya'dan yeni silahlar almak ve Alman ordusundaki yenilikleri görmek için Almanya'ya giden Mahmut Şevket Paşa'yı Enver Bey ile beraber ve her ikisinin de sırtlarından kayar gibi görünen biçimsiz sivil elbiseler ve kırmızı feslerle bir takım Alman vazifelileri arasında gösteren bir resim çok ilgi çekicidir. Biri sert sakallarla örtülü zayıf fakat çatık çehreli, diğeri kendine pek uymayan sivil pardesüsü ve hele o sivri fesi altındaki çocuğumsu yüzüyle bu iki adam bu sahnede fotoğrafçıya poz vermekten biraz rahatsız gibi görünürler. Mahmut Şevket Paşa'nın Almanya'dan istediği askeri islahatçılar 15 Haziran 1913'te Alman askeri kabinesince karara bağlanır. Aynı gün Kassel'deki en kıdemli Alman tümeni kumandanı General Liman von Sanders de Türkiye'de bir Alman heyetinin başkanlığını kabul edip etmeyeceği sorulur. Bu arada en aktif insan von Wangenheim'dir. Wangenheim İstanbul'da Alman sefiridir ve o bir süre sonra Türkiye'nin harbe sürüklenmesi işinin baş tertipçisi olacaktır. Wangenheim'ın Türklerin istekleri hakkında Alman İmparatoruna ulaşan mektubunda dikkat çekici kayıtlar vardır. Alman siyasetinin Osmanlı Asya'sının imar ve kalkınmasını ciddi ve samimi olarak esas aldığı kanaatiyle vesaire. Sadrazam Türk ordusuna bir Alman generali seçmek üzere Haşmetli İmparator Hazretlerini rica etmekliğimi talep etmektedir. Generalin askeri hususlarda çok geniş yetki alacaktır. Harp hazırlıkları ve gelecekte bir harp için teklifleri esas olacaktır. Kurma heyetini yetiştirecektir. Islah heyetinin vazifesi katiyen askeri olacaktır. Temas ve mukabeleler Kasım 1913'te tamamlandı. Heyet azası subayların sayısı 42 olacaktı. Fakat arada Sadrazam Mahmut Şevket Paşa öldürülmüş ve İstanbul'da vaziyet daha ziyade önem kesbetmişti. Ama iş yürüdü. Sefir Wangenheim'ın Türk müracaatını imparatorun kabul ettiğine dair olarak Sadrazam Said Halim Paşa'ya yazdığı cevap notası mağrur bir ifade taşır. Ulu efendim, Majeste İmparator, Kral, Osmanlı İmparatorluk hükümeti tarafından gönderilen isteği lütfen kabul etmek tenezzülünde bulunmuşlardır. Profesör Hikmet Bayur, Atatürk ve Hayatı ve Eseri, sayfa 59, H. Bayur, bu tebliğin Fransızca metnini de vermiştir. Sadrazamın cevabı da şudur. Osmanlı hükümeti bu yüksek teveccüh işaretine bulunmaya tenezzül ettiğinden dolayı derin şükranını Majeste İmparator'un tahtının ayaklarına vaz etmesini ekselansınızdan rica eder. Aynı eser sayfa 60, Fransızca metni keza verilmiştir. İşte sonunda Türkiye'nin harbe sürüklenmesinin neticesine varacak olan Alman işbirliği o günlerde başladı. Alman heyeti İstanbul'a 14 Ekim 1913'te geldi. Almanya'dan ayrılırken imparatorun Liman von Sanders'e son tavsiyeleri şöyleydi. İktidarda ister genç Türkler, ister ihtiyar Türkler bulunsun, sizin için müsabi olmalıdır. Siz yalnız orduyla meşgul olacaksınız. Siyaseti Osmanlı ordusundan çıkarınız. Siyasetçilik ve ordunun en büyük hatasıdır. Marişal Liman von Sanders'in hatıraları, Türkiye'de 5 sene, sayfa 4. Evet, Türk ordusu siyasetten ayrılmış fakat bir defa da Alman siyaseti Türk ordusunun kaderine hakim kılınmıştı. Heyet İstanbul'da Ahmet İzzet Paşa'yı Harbiye Nazırı ve Genelkurmay Başkanı olarak bulmuştu. Fakat bir süre sonra işe Enver Paşa el koydu ve her şeyi elinde topladı. İsmet onun emrinde güvenilir ve yakın bir şube müdürü olarak sivrildi. Alman askeri ıslahat heyetinin kadrosu için önce tespit edilen 42 sayısı sonra 70'e çıktı. Türkiye harbe girdikten sonra daha da arttı. Liman Paşa, harp sonuna kadar 800'den fazla Alman subayının Türk ordusunda vazife aldığını yazar. Gene Liman Paşa'ya göre Alman askeri heyetinin genelkurma hizmetlerinde önemli vazifeler almalarının bazı çatışmalara davet ettiği bir gerçektir. Öyle anlaşılmaktadır ki İsmet Bey bu çatışmaların daima dışında kalmıştır. Buna karşılık mesela genel karargahta istihbarat şubesini idare eden Kazım Karabekir Bey, Almanların aşırı nüfuz ve müdahalelerine karşı daima cephe almaya çalışmıştır. Ona göre Almanlar Türkiye'yi harbe sürükleyeceklerdi ve bunun önlenmesi lazımdı. Fakat bu mukavemet onun da Türkiye harbe sürüklendikten sonra genelkurmaydan uzaklaştırılmasından ve Bağdat cephesine gönderilmesinden başka netice vermedi. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimizin Esasları, sayfa 27-28. Genel karargahta vazifeli olmayan Mustafa Kemal'in ise Alman nüfuz ve tahakkümüne karşı daima muhalif kaldığı ve harbin Almanlar tarafından kazanılacağına ta baştan inanmadığı malumdur. Şevket Süreyya Aydemir, Tek Adam, sayfa 219-225. Fakat Enver Paşa'nın Alman ıslah heyetinin de yardımıyla orduda çok süratli yeniden düzenleme faaliyetine girdiği ve bu çalışmaların büyük başarı kazandığı bir gerçektir. Bu arada İsmet Bey'in umumi karargahta vazifeleri üzerinde de bazı değişmeler olmuştur. Bir aralık kendi idaresinde bulunan şubenin başına Feldman isminde bir Alman getirildi. Kendisi yardımcılığa atandı. Fakat Sarıkamış Harbi'nden sonra kendi şubesinde gene müdür vaziyeti iade edilmiştir. İnönü bu yeniden ön plana geçişi hala heyecanlı hatırlar. Türkiye 2 Kasım 1914'te Cihan Harbi'ne iştirak ettikten sonra ise İsmet Bey'e 3 yıllık Hazari kıdem zammı da verilmiş. Bu suretle o tarihte rütbesi yarbayla yükseltilmiştir. Genel karargah 1. Şube Müdürü bulunduğu sırada 29 Haziran 1915'te bu defa 3 yıllık kıdem zammı daha aldı. 16 Ağustos 1915'te muharebe gümüş liyakat madalyasıyla mükafatlandırıldı. 1915 sonuna doğru Yarbay İsmet Bey kendi arzusu ile cephe hizmetlerine geçmek istedi. Bunun üzerine 2. Ordu Kurmay Başkanlığı'na tayin edildi ve 14 Aralık 1915'te rütbesi albaylığa yükseldi. Henüz 31 yaşında bulunuyordu. Albay İsmet Bey'in Mustafa Kemal ile kıta arkadaşlığı bu safhada başlayacaktır. Çünkü Çanakkale muharebelerinin sona ermesinden sonra Mustafa Kemal o zaman Doğu cephesinde Diyarbakır, Muş, Bitlis bulunan 2. Ordu'ya evvela 16. Kolordu kumandanı olarak gelecek, sonra da 2. Ordu'nun evvela kumandan vekili, daha sonra da asaleten kumandanı olacaktır. Albay İsmet Bey, o cephede onun emrinde önce Ordu Kurmay Başkanı, daha sonra da Tümen ve Kolordu kumandanı olarak çalışacaktır. 6. ayrımın sonu